Ayrım 32.
Agesilaus'u gördüm. Bizzat onu. Evet, gülümsüyordu. Yüzü kıpkırmızıydı. Genellikle ölülerle karşılaştığımızda onlar sapsarıdır. Donuk, hareketsiz gözleri vardır. Aklımı oynatacaktım. Dediğim gibi karşımda Agesilaus'un kendisi duruyordu. Şimdi bana bulunduğum hal nedeniyle hayal gücündü, ona benzeyen biriydi, bir rüyaydı diyebilirsin. Olabilir, herhalde öyledir ama yemin ederim o anda Agesilaus'u gördüm. Klakson seslerinden yer yerinden oynuyordu. Ambulanslar, kamyonlar, taksiler. Ona böyle dona kalmış, afallamış, korku içinde bakarken ''Gelsene ne yapıyorsun, içeri girecek misin? Benim aptallaştın mı?'' diyordu. Ben ona bakmaya devam ettim. ''Aa, seninle uğraşamam.'' deyip motoru çalıştırdı ve yıldırım hızıyla gitti. Kısa bir süre sonra biraz kendime geldiğimde bir arkadaşımı görmüş olabileceğimi, Pire'den söz ettiğini sandığımı, belki de onun ona benzer başka bir kelime söylediğini düşündüm. Belki. Ama kendime gelmem için çok zaman geçti. Hayır, herhalde iyi değilim. Bana ne oldu? Aklım niye duruyor? Sonunda çıldıracağım. Yemin ederim bin kere küçük burjuva olmayı tercih ederim. Eğer sıçramaya hazır değilsen en iyisi geri adım at. Terliklerine, küçük işine, Julian'a geri dön. Salak, sınırları aşmak senin neyine? Ufkun ötesi senin neyine? Sonunda feleğini şaşırıp delireceksin. Görmüyor musun? Sen uzun zamandan beri buna hazır olan biri değilsin. Sende o yürek yok. O halde otur oturduğun yerde. Geri dön salak. Ne yapmak istiyorsun? Marta'nın alaycı gülümseyişi aklıma geldi. Julia iyi diyordu. Giderek kötüleşiyorsun. Sosyal değilsin. İlerleyen herkesten nefret ediyorsun ama sen en kötülerisin. En kötüleriyim, yalan mı? Yani Lazarus niye benden daha kötü olsun? Panikledim. O kadar sefil düşünceleri aklımdan uzaklaştırmaya çalıştım ama bu düşünceler yağmur gibi giderek şiddetleniyor, nehre dönüşüyordu. Su koyveriyorsun, bu nereye kadar sürer? Salak, her taraftan batıyorsun. Seninki elinden kaçıyor. Lazarus onu düzmeye hazır, etrafında dolanıyor. Şimdiden eşek kadar parası var. Ucuz karşılaştırmalar yapıp ikisinden birini seçmeye kadar vardım. Marta mı, Julia mı? Julia'nın bacaklarını Marta'nınkilerle karşılaştırmaya başladım. Julia'nın mükemmel butları vardı. Butları beni çekiyordu. Biraz şişmanladığından artık bildiğimiz sevimsiz çiroz olmaktan çıkmıştı. Marta ise yaprak sapı gibi kırılgan saydamdı. Julia tam bir orospuya dönüşmüştü. Bu dönüşüm beni korkutmaya başlamıştı. Önümde duran taksi beni bütün düşüncelerimden sıyırdı. Ama taksi de beni başka bir serüvene sürükledi. Taksiye biner binmez afalladım. Taksicinin başına gelenler inanılmazdı. Pire'ye varana kadar bana hayat hikayesini anlattı. İşte böyle beyefendi. Bir yandan arabayı deli gibi kullanıyor, bir yandan tam anlattığım gibi beyefendi diyordu. Alexandra'yı sevmesine rağmen Talia ile evlenmesini anlatıyordu. Kafamı şişiriyordu. Talia da Talia. Of be ne bela. Ben aklımı kendi dertlerime vermek isterken adam hiç durmadan bir şeyler anlatıyordu. Ne dediniz duymadım, anlamadım. Baştan anlattı. Evet arkadaşım, Alexandra'yı bırakıp anamdan emdiğim sütü burnumdan getirsin diye Talia ile evlendim. Ben sadece bu kadarını söylüyorum. Sevdiğim, hayalim Alexandra'yı almayıp o baş belasını aldım. Evet, adına bir evi bir de taksi ruhsatı vardı. Bu iki şey için kendimi sattım. Bu işten ne anladım? Güya Talia hanımefendiydi, büyük bir aileden geliyordu, önemli aile kurulacak bir kadındı. Diğeri Alexandra ise insanı biraz korkuturdu. Meteliksizdi ama altın gibi bir kalbi vardı beyefendi. Ama ne yaparsın? Bir arkadaşım onunla evlendi. Anestis. Ama Anestis ona yakışmıyordu. Sadece ben ona yakışıyordum. Sonuç mu? Alexandra psikiyatri kliniğinde, benimse Talia ile aram buz gibi. Ama evim de var, taksi ruhsatım da var. Vay başıma gelenler, bu adam neler anlatıyor. Ben ondan çok daha kötü durumdayım. O kalkmış bana masal anlatıyor, beni çıldırtacak. Ben boğuluyorum, oysa o... Beyefendi, devamını da anlatayım mı? O hala kendi havasındaydı. Devamını da dinle. Soğukkanlı göründüğüme bakma, ben delirmek üzereyim. 55 yaşındayım beyefendi, 60'a doğru gidiyorum. Sevgi ve şefkat arıyordum, şimdi ise delirmeme ramak kaldı. Deliliğin eşiğindeyim. Her şeyi kaybettim, her şeyi. Bu taksiden sağ çıkabilirsek çok şanslıyız. Yağmurdan camlar da buğulanmıştı. Görmüyor, duymuyor, adam gibi araba kullanmıyordu. Korkmayın, dikkat ediyorum deyip duruyordu. Neredeyim, nereye gidiyorum, ne olacak beyefendi? Çünkü ev hala ona ait. Ben de beynimi havaya uçurayım mı, uçurmayayım mı? Neden mi? Çünkü tam bir saat önce Singru Caddesi'nden geçerken yine yolcu almaya çıktım. Bir de ne göreyim? Hayır, lütfen bana ne gördüğümü söyleyin. Hatta size tam hangi noktada gördüğümü de söyleyeceğim. Bekleyin. İşte burada, tedavi kliniğinde, görüyor musunuz? Şu sarı bina. Ne gördüm biliyor musunuz? Ne gördüğümü söyleyin. Talya'yı gördüm beyefendi. Dendrinos'un fiyatı içindeydi. Evet, duyduğun gibi. Dendrinos arkadaşım. Ben, Anestis ve Dendrinos kankayızdır. Gezilere, tavernalara gideriz. Tabii küçük bir serseri, her duruma uygun adamın tekidir Dendrinos, ama çocukluk arkadaşımdır. Evet, Dendrinos'un Fiat marka arabası içinde Talya'yı gördüm. Duydunuz mu? Kolu da Talya'nın omzu üzerinden aşağı doğru memesinin üstündeydi. Memesini okşuyordu. Bunu anlayabiliyor musun? Ben, kocası bunu görüp bağıramıyor, feryat edemiyor, bir şey yapamıyordum. Evet, o noktaya vardık. Alexandra'yı, hayalimi bırakıp baş belasını aldım. Nereye vardığımız ortada. Aralıksız konuşuyordu. Birden uzun zamandan beri bu adamın kendi hayatını değil, benim hayatımı anlattığının farkına vardım. Gözlerimi ovuşturup uyanmaya çalışıyordum. Mutlaka uykudaydım. Onun hikayesinde sadece isimler farklıydı. Julia yerine karısı Talia vardı. Benim hayalim olan Marta yerine onun isteyip de alamadığı kız Alexandra vardı. Aklımı oynatacaktım. Lazaris'in de Fiat arabası vardı. O da çocukluk arkadaşımdı, o da serseriydi. Tesadüflere bak. Dediğim gibi tam benim hayat hikayem. Devamını dinle. Ve beyefendiciğim, sabahleyin ben işe çıkarken o saatte bana diş doktoruna gideceğini söylemişti. Onlara yaklaşmaya çalıştım. En azından beni görmelerini istiyordum. Çünkü karım akşam her şeyi reddedebilir, üstelik deli olduğumu da söyleyebilirdi, biliyorum. Ne saçmalıklar anlatıyorsun? Nerede beni gördün? Sen hayal görmüşsün. Deli olduğumu söylerdi. Ama aşağılık bir kamyoncu yolumu kesti, pat diye önüme çıkıverdi. Hiçbir şey göremiyordum. Herife yalvardım ama hayvan gibi güldü. Onları gözden kaybettim. Harakopu Caddesi'ne saptım, arabadan indim, evi aradım, kimsecikler yoktu. Diş doktorunu arayıp Talya'nın gelip gelmediğini sordum. Hayır Bay Antonio, yarın gelecek, dedi. Bayan Talya'nın beni bal gibi faka bastırıp beni boynuzladığı sonucuna vardım. Dediğim gibi aramız buz gibi. Ne bekliyordum ki? Ne yapsaydı? Suç onda değil. Salak herif, önce sen kendini sattın. Ne istiyordun? Beni boynuzlamakla iyi etti, oh olsun. Pazarlık istemiyor muydum? Tabii o zamanlar Alexandra'ya bir tekme atmak, çıkarını düşünerek Talya'yı almak çok basit, çok kolay görünüyordu. Hayat canını sıkmıyordu. Hep boş versene diyordum. Buna rağmen beyefendi, bir gün bütün bunların hesabını verirsin. Üstelik hesap pahalıya da patlar, kanınla ödersin. Tabii ki taksici bir yerlere bindirdi. Araba paramparça oldu ama yaralanmadık. Bana sadece, siz gidin beyefendi, gidin, dedi. Peltek peltek konuşuyordu, para da istemiyordu. Sürekli kendi kendine konuşup ağlıyordu. Siz gidin beyefendi, diye tekrarladı. Arabasının parçaları arasına oturmuş ağlıyordu. Kesinlikle para almak istemiyordu. Notaras Caddesi'nde Mobil'in önünden bir Rover çıkarken çarpışmıştı. Mikines Oteli çok yakında, Bubulinas Sokağı'ndaydı. Yürüyerek gidecektim. 17. Bölüm. Böyle. Yürüyecek halde değildim. Çarpışma ve taksicinin hikayeleri beni bitkin düşürmüştü. Artık yağmur yağmıyordu. Nem, çamur ve soğuk vardı. Mobil garajında çalışan kadın bana yardım etmek istedi. Sapsarısınız, oturmak ister misiniz? Hayır, hayır. Yaralı mısınız? Hayır. Notaras Caddesi'nden Bubulinas Sokağı'na doğru yürüdüm. Uzun zaman sonra tekrar aynı yerlere gidip kitabımda anlatabilmek için etrafı hatırlamaya çalışırken tekrar o kadınla karşılaştım. Beni hatırladı. Siz kaza geçirmemiş miydiniz? Bana kahve ve susamlı bisküvi ikram etti. Adı Olga'ydı. Yüzler, şefkatli, sıcak, tatlı yüzler. Birkaç dakikalığına, birkaç saniyeliğine onlara rastlar, sonra da giderler ve bir daha onları görmezsin. Ama kaybolmazlar, içinde yolculuk ederler. Onlar da hayatının bir parçası, hayatının bir başka hikayesi olabilirlerdi. Louis her zaman söylerdi. Hikayeler, eylemler, kuzen, önemlidir. Bunları hatırlayıp çocuklarına, arkadaşlarına anlatırsın. Ama Louis, hikayeler bittiği zaman da hüzünlenirsin, için boş kalır. Belleğini doldurdukça için boş kalır, buna inanıyorum. Belki ama bu başka türlü bir boşluktur, bilemiyorum, sessizlik gibi. Sessizlik de hiç tam değildir, öyle değil mi? Haklıydı, sessizlik hiç tam değildir. Notaras caddesinden Merarias caddesine çıktım ama zor yürüyordum. Bacaklarım tutmuyordu, hala titriyordu. Bir binanın mermer basamaklarına, çamur ve ayak izlerinin üzerine biraz kendime gelmek için oturdum. Harika, tanıdık birileri beni bu halde görse rezil olacağım diye düşündüm. Aşağılık herif Lazaris'in beni görebileceği düşüncesiyle telaşlandım. Artık herhalde bundan daha fazla rezil olamazdım. Yakınlarda bir yerlerde Andoniadis'in çalıştığı aklıma geldi. Montumun yakasını yüzüme gizlemek, tanınmamak için kaldırdım. Mermerdeki nem pantolonuma, iç çamaşırlarıma, tenime işlemişti. Üşüyordum. O anda bir sinemanın basamaklarına oturmuş olduğumu fark ettim. Dalgın dalgın fotoğraflara baktım. Hep çıplak kadın fotoğrafı vardı. Porno yıldızları geçidi. Yine Marta'nın kokusunu duymaya başladım. Ayağa kalktım. Sola saparsam Miaulis sahilinden Mykines Oteli'ne varacaktım. Bir zamanlar balkonlarında orospuların güneşlendiği iki katlı sahte neoklasik binaların hala var olup olmadığına bakmak için Sritonos Sokağı'ndan, eski adıyla Yahni Sokağı'ndan geçmeyi seçtim. Louis'in beni isim günümde armağan olarak Tasula'ya götürdüğü iki katlı ahşap merdivenli, renkli camlı, kapıda ihtiyar bir kadının beklediği evde herhalde buralarda bir yerdeydi. İhtiyar kadının sobanın üzerinde ellerini ovuşturarak ısıtmaya çalıştığını hatırlıyorum. Başını kaldırıp bana bakmıştı. Birden Marta'nın Mykines Oteli'ne gitmemiş olabileceğini düşündüm. Neden ille de Mykines'e gitmiş olsun? Belki de şu anda Avustralya'ya, oradaki teyzesine doğru gitmektedir. Arada sırada bu teyzesinden söz ederdi. Marta uzaklara, çok uzaklara gitmek istiyordu. Manolopoulos, gitmek istiyorum, gitmek. En uzak yerse Avustralya'ydı. Avustralya, hayallerin bile ulaşamadığı ülkeye benziyordu. Hayallerin bile ulaşamadığı yere gitmek istiyorum. O yeri hayal etmemiş olayım. Orada hem derini, hem hücrelerini, hem de düşüncelerini değiştirirsin. Avustralya'ya gitmek istiyorum. Orada bir teyzem var, beni kabul ederse. İlk kez Marta ile ciddi konuşuyorduk. Bu sohbetimizi unutmuştum. Nasıl olur da unuttum? Bir keresinde Marta'nın ağzından laf alıp Agisileos'un mektubunda başka nelerin yazılı olduğunu öğrenmek için gittiğimde onu balkonda bulmuştum. Bana söylemedi. Julia ve Lazaris hakkında mektupta bir şeyler olup olmadığı düşüncesi içimi kemiriyordu. Bana söylemedi. Bu fikir nereden kafama takılmıştı bilmiyorum. Neden bu fikrin kafamdan çıkmadığını da bilmiyorum. Sanki bu cevaptan hayatımın anlamını çıkaracağım. Bunu düşünmeye Manolopoulos, neyi düşündüğümü anlamıştı. Ama sen de Marta, Agesilaos'un ölümünden sonra değiştin. Sanki bir şeyler arıyorsun. Ne arıyorsun? O parlak, insanın içine işleyen gözleriyle bana baktı. Devam ettim. Neden içiyorsun? Neden burada değilsin? Gözleri Fatme'nin gözleri gibi değildi. Fatme'yi hatırlıyor musun? Ne saydam, ne masum, ne de berraktı. Kurnazdı. Ama iyi anlamda kurnaz. Gözleri her zaman bir sır saklar. Sana hiçbir zaman açıklamayacakları bir düşünceyi de barındırırlardı. Bunu gözlerinde görebiliyordun. Marta hep kendi dünyasından bir parçayı kendisine saklardı. Sana hiçbir zaman içeri girmen için bütün kapılarını açmazdı. Manolopoulos, eğer bunu kastediyorsan, Agesilaos'tan ayrıldığım için pişman değilim. Hayır, Lyakopoulos ile evlenmekten de pişman değilim. Alt tarafı sonradan farkına vardığın hatalar hata sayılmaz. Şimdi ne olacak? Tımarhaneye düşmek istemiyorum. Size bu mutluluğu yaşatmam ama eğer olaylara tepki vermezsem... Her şeyden önce içkiyi kes. Karar alman için aklın berrak olmalı. Bunun üzerine bana o beklenmedik sözü söyledi. Ya sen ne yapıyorsun? Yahni sokağına girmiştim. Demek Avustralya. Sence gitmiş olabilir mi? Ben de boşuna onu arıyorum. Bu yüzden mi telefonda uçak motoru sesine benzer bir ses duymuştum? Havaalanı mıydı? Ama vapur düdüğü gibi bir şey de duyuluyordu. Hayır, orası herhalde bir limandı. Birden uzun süreden beri Louis ile bir zamanlar yürüdüğümüz sokaklarda olduğumu fark ettim. Yavaş yavaş içimde o günleri, o anıları, onunla birlikte genel eve gitmem için baskı yaptığı zamanları canlandırmaya çalıştım. Boşuna. Artık eskiden olduğu gibi buraları benim için büyüleyici de değildi. Birçok neoklasik bina yıkılıp yerini sevimsiz apartmanlara bırakmıştı. Yeni binaların bütün ucuzluğu, sefilliği içinde sadece gururla görkemli, eşsiz Yanulatos binası yükseliyordu. Sefil, çirkin, pis binalar. Arada bir eski, şanlı binaların terk edilmiş yıkıntılarını da görebiliyordun. Bana benim eski şanlı günlerimi hatırlatıyorlardı. Chicago oteli karşımda eskiyip solmuş bir hayalet gibi duruyordu. Önce bu otelde Martha için oda bakmıştık. Yer yok demişti otel sahibi. Otel bugün artık kapalı, karanlık ve mutsuz. Önü çöplük olmuş, kapısıysa zincir ve kilitlerle kapatılmış. Pas, pislik ve hüzün. Artık Mekines Oteli'ne varmıştım. Hiçbir şey değişmemişti. Aynı renkler, aynı kapı, aynı boyası dökülmüş pencereler, hatta girişte yukarıda aynı örümcekler bile vardı. Birden girişin önünde heyecanlanmaya başladım. Geri adım attım. Hayır salak, çekinme, devam et. Eğer Martha içerideyse onu bulursun, değilse bulmazsın. Tekrar girişe basamaklara baktım. Mermer aşınmış simsiyah basamaklar. Sefil bir ampul etrafı birazcık aydınlatıyordu. Dış duvara yaslandım. Bu boktan mantığından bıktım Manolopoulos. Yeter artık. Yahu Louis. Hayır Manolopoulos, sen çekilmez bir adamsın. Mantığın yüzünden Harula ile birlikte değilsin. Mantığın yüzünden bir ömür boyu Marta'dan kaçtın. Mantığın yüzünden Julia'yı aldın. Mantığın yüzünden Fatme'yi kaybettik. Siktir et be. İçeri girersem her şey olabilir. Bunu göze alabilir miyim? Sen ikide bir mantık deyip duruyorsun ama Marta'ya herhangi bir şey olursa, bu durumdayken ya ona bir şey olursa? Sence bu mümkün değil mi? Resepsiyon konuşacaktır. Marta'yı şu adam ziyaret etti diyecektir. Ona fotoğraflar göstereceklerdir. Beni tanıyacaktır. O zaman feleğin şaşar mı, şaşmaz mı? Manolopoulos, hayatta her zaman risk vardır. Bırak bir keresinde de işler bir sonuca varsın, bir tek kez. O halde neden mantığıyla her şeyin onun aleyhine geliştiğini gören Oidipus, Laios'un katilini bulmaya çalışsın? Aklımdan Marta'nın Avustralya'ya gitmiş olması düşüncesi geçti. Böylece sorumluluk üzerimden kalkardı. Çünkü başkaları benim adıma karar vermiş olurdu. Kimi aldatmaya çalışıyorsun? Düşüncelerinden pislik ve kötü kokular çıkıyor. Böyle düşündüğün zaman ne kadar rezil olduğunu anlayabiliyor musun? Herhalde biraz daha zorlasan kendini zor durumdan kurtarmak için Marta'nın ölümünü düşünmeye başlayacaksın. Ama hangi zor durumdan kurtulmak istiyorsun salak? Senin derdin başka. Senin derdin bir ömür boyu gözünü kırpmadan öldürdüğün Marta'nın hala bugün bile senin mutluluğun, hayatının şiiri olup olamayacağı. Sorun bu. Senin cehennemine nasıl geri döneceğin değil, aptal. Elimden geldiğince sessiz ilerledim. Otelcinin beni görmesini istemiyordum. Telefonda konuştuğunu duyuyordum. Peki Marta'yı buldum diyelim. Ona ne diyeceğim, ne önereceğim? Liakopoulos'a evine dönmesini mi? Bunu mu istiyorum? Ne istiyorum? Şimdi salak, şimdi geç, sırtını sana dönükken seni görmesin. Hemen 12 numaralı odaya git. Buraya geldiyse oradadır. O anda emin oldum. Marta gitmemişti. Burada, Mekines Oteli'ndeydi. Artık emindim. Marta bu basamaklardan geçmişti. %100 geçmişti. Kokusu bana ulaşıyordu. Kokusunu duyabiliyordum. Buraya geldi, emin ol. Şaka yapmıyorum. Kokusu merdivene yayılmış, etrafımı sarıyordu. Şimdi ilerle. İlerledim. Basamakları çabucak çıktım. 12 numaralı kapıya ulaşmıştım. Otelci hala telefonda konuşuyordu. Ruhu bile duymadı. Yan tarafta ortak tuvaletlerin kapısı yarı açıktı. Biraz ötedeki bir odadan gelen kadın kahkahaları beni kendime getirdi. Oyalanma. Eğer oda hizmetçilerinden birine rastlarsan ayvayı yersin. Kimi istemiştiniz vesaire faslına başlar. 12 numaralı odanın kapısını yavaşça korkuyla çaldım. Sessizlik. Tekrar biraz daha kuvvetli çaldım. Yine sessizlik. İntihar etmiş olabileceğini bile düşündüm. İster misin? Panikledim. Son zamanlarda hep bunu ima ediyordu. Beni dalış yaparken görsen, beni engelleme dememiş miydi? Sonra neden ille de 12 numarada olması gerektiğini düşündüm. Belki 12 numaralı odayı istemiş ama 12 dolu olduğundan ona 15 ya da 20 numaralı odayı vermişlerdi. 20 numaralı odada olamaz mıydı? Bu düşünceyle biraz sakinleştim. Tekrar kapıyı çaldım. Birden Marta'nın içeride olduğuna emin oldum. Kokusu kapıdaki bütün yarıklardan çıkıyordu. Tamam, içeride. Kulağımı kapıya dayadım. Sessizlik. Ama hiçbir sessizlik tam sessizlik değildir. Ah ulan Louis, yine seni hatırladım. Seni günde 100 kez hatırlıyorum. Kapı kolunu tuttum, biraz çevirdim. Kapı içeriden kilitliydi, açılmıyordu. Bu kuvvetli parfüm kokusu beni aldatmış olabilir miydi? O kadar aldanmış olabilir miydim? Tekrar denedim. Yok, kapı kilitliydi. O anda sesini duydum. En iyisi buradan git Manolopoulos. Evine geri dön. Marta. Kendi bokuna dön Manolopoulos. Geç kaldın. Birimiz bunun bedelini ödesin. İkimizin ödemesine gerek yok. Git. Martha beni dinle. Alt kattaki otelci duymasın diye de bağırmak istemiyordum. Martha nasılsın, iyi misin? Eğer bunu merak ediyorsan iyiyim. Hadi kapıyı aç. Artık ısrar etmen işe yaramaz, anlamsız. Manolopoulos, artık her şey için çok geç. Gerçekten her şey için. Boşuna yorulma. Martha lütfen. Israr edersen pişman olursun. Bu tür hikayeler sana göre değil. Boş ver. Mutlaka kapının arkasında ayakta durup konuşuyordu. Onu ayakta alt üst olmuş, sapsarı, saçları taranmamış, ağlamış, zil zurna sarhoş olmuş olarak hayal ediyordum. Ama son zamanlarda içtiği zaman olduğu gibi peltek konuşmuyordu. Martha, ne olduysa oldu, lütfen. Sonra bana telefon açtığına göre, sana gelmeni söylemek için aramadım. Sadece seni aramak istiyordum, o kadar. Sesini duymak istiyordum. Beni bu boktan kuşkular sardığında, lütfen, belki de seni aradığım için pişmanım. Belki hataydı, özür dilerim. Lütfen Martha, bunlara değmez. Senden özür diledim, yetmez mi? Hayır Martha, yetmez. Sessizlik. Yan odadan aynı kadının kahkahaları duyulmaya devam ediyordu. Birden içeriden kapı kilidinin açıldığını duydum. Hemen içeri girmedim. Birkaç saniyeliğine elim kapı kolunun üzerinde hareketsiz durdu. Kapıyı açar açmaz hayatımda yeni bir sayfanın başlayacağını biliyordum. Hani İsa'dan önce, İsa'dan sonra deriz ya, işte böyle. O anda kapıyı açarak başka bir yüzyılın eşiğinden geçeceğimi hissediyordum. Kapıyı açtım. İçeri girer girmez gözlük camlarım buğulandı. Hiçbir şey göremiyordum. Kapının açılmasıyla gözlük camlarıma odadaki bütün sıcaklık yansımıştı. Gözlüklerimi çıkarıp montumun astarıyla sildim. Buğulanan camlar denizi görmemizi engelliyordu. Küçük bir masa, iki hasır sandalye, ahşap bir dolap, lavabo, yatak. Demir oldukça geniş ama iki kişilik değil. Odadaki bütün eşyalardı. Yatağın önünde ayakkabıları vardı. Uzun topuklu, parlak kadın ayakkabıları. Martha hiç alçak topuklu ayakkabı ile yürümezdi. Sadece yüksek topuklu ayakkabı giyerdi. Belki de bu yüzden mağrur, sallanarak, kışkırtıcı bir biçimde yürürdü. İçeri girdiğimde Martha yataktaydı. Üzerini gri bir battaniye ile örtmüş, sırtını dönüp duvara bakıyordu. Tekrar yatağa girmeye fırsat bulmuştu. Komodinin üzerinde bir konyak şişesi ve yarısı boş bir bardak vardı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Yatağın başucuna oturdum. Bana yer açmak için yatağın içine doğru kaydı. Üşüyordum. Yarısı boş bardağı alıp içtim. İçim ısındı. Saçları kızıla boyalıydı ve kısa kesilmişti. Erkek saçı gibi. Uzun zamandır saçlarını böyle kestiriyor, böyle tarıyordu. Liakopoulos bunu da hiç affetmemişti. Sandalyenin sırtındaki elbisesini, çoraplarını, sütyenini gördüm. Omuzları battaniyenin dışındaydı. Bembeyaz, çıplak omuzları. Omuzlarına dokunmak istiyordum. Ona bakıyordum. Bana yer açmak için içeriye doğru çekildiği için battaniye üzerine yapışmış bütün vücut hatlarını ortaya çıkarıyordu. Sanki yatağın içindeki görünmeyen bazı güçler vücudunu geriyordu. Vücudu upuzun, sonsuz görünüyordu. Yine şişeye baktım. Neredeyse tamamen doluydu. Demek ki içmemiş diye düşündüm. Hayır, eğer bundan korkuyorsan sarhoş değilim. Tek bir damla içmeden gittim. Burada da içmedim. Ne düşündüğümü anlamasından utandım. Hasiktir. Ben çıkarken hava yaz gibiydi. Yanıma hiçbir şey almadım, palto bile. Üşüdüm. Omuzlarına dokunmak istiyordum. Söylesene, Liakopoulos'a seni aradığımı ispiyonladın mı?